İpek Yolu. İpek Yolu. Merhaba, hoş geldiniz Egele TFM'de. Sizlerle birlikteyiz. Hepinize güzel ve keyifli bir öğle sonrası diliyoruz. Her zaman olduğu gibi günlerden Perşembe ve İstanbul konuşacağız. İstanbul'un bugününden, bu güzel bahar havasından geçmişe döneceğiz sizlerle. Programı sizler için ben Hülya Aksu Düzgün hazırladım. Sunmaya çalışacağım. Ana kumanda masamızda Mesut Aydın, yönetmen masasında Saliha Mengüç bizimle birlikte. Stüdyomuzda ise doçent doktor Ekrem Buğra ikinci yerini aldı. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. Sizinle hareme gideceğiz bugün. Geçen hafta bir giriş yapmıştık ama.
Ama bu üst kadardaki harem değil tabii. Değil.
Topkapı Sarayı'ndan biz bahsediyoruz, biliyoruz. Evet. Dinleyicilerimiz de biliyor diye düşünüyorum hemen. Tamam. Ama harem deyince herhalde önce semt olarak harem mi gelir yoksa?
Şimdi bugün harem dediğiniz zaman İstanbul'da ilk akla gelen şey, bir de otogar olduğu için, Anadolu Otogarı'nın bulunması sebebiyle, hı-hı, ve limanın bulunması sebebiyle Üsküdar'daki harem gelir. Hı-hı. Orada da vaktiyle Üsküdar Sarayı vardı. Üsküdar, hı-hı, Sarayı'nın harem kısmı deniz kıyısındaydı. Üsküdar Sarayı yıkıldı. Hı-hı. Harem kısmı bir müddet kaldı. Ondan dolayı oraya harem dendi. Şimdi oradaki harem kısmı da kalmadı. Fakat, hı-hı, semtin adı harem olarak anılmaya devam ediyor. Hı-hı. Ama çok kimsenin aklına orası gelir harem deyince.
Bizim bugün konuşacağımız harem ise Topkapı Sarayı içindeki harem. Yani kadınları.
Daha doğrusu saray haremi, evet.
Harem ne demek?
Harem kelime itibariyle hürmet edilen, başkasının girmesi haram olan, caiz olmayan, yasak olan yer demektir. Hı-hı. Hürmet kelimesi buradan geliyor. Haram kelimesi, mahrem kelimesi hep buradan geliyor. İhram kelimesi buradan geliyor hacıların. Yani hepsi haramla alakalıdır. Yasak olan demektir. Harem öyle bir yerdir ki buraya o hareme mensup olmayanların girmesi yasaktır. Hı hı. Yani orada oturmayanın girmesi yasaktır. Bir kimsenin haremi dediğimiz zaman, hı hı, o kimsenin annesi, hanımı, kızları, kız kardeşleri gibi onun devamlı görüşebileceği yakın akrabası kastedilir. Hı hı.
Bu aynı zamanda ondan başka kimsenin göremeyeceği kişi,
doğru,
anlamına,
doğru,
geliyor.
Eskiden mesela eskiden hanımı için bir kimse haremim kelimesini kullanırdı. Efendim, hı-hı, haremimin de selamı var veya haremim size bu hediyeyi gönderdi dediği zaman bir kimsenin, hı-hı, eşi anlaşılırdı. Ama geniş manada harem dediğimiz zaman bir kimsenin evinde hanımların rahatça girip çıkabildiği fakat yabancıların girip çıkamadığı, hı-hı, sadece o evin erkeğini girip çıkabildiği yer kastedilir. Annesi olabilir, kız kardeşi, halası, teyzesi olabilir. Yani kendisine mahrem olan, evlenmesi caiz olmayan, ev görmesi, beraber oturması caiz olan kimselerin bulunduğu yerdir harem. Zıttı, hı-hı, selamlıktır. Halk arasında yanlış olarak, hı-hı, haremlik, selamlık derler. Bu yanlış bir kelimedir.
Evet, yanlış.
Çünkü harem bir mekan ismidir. Ona lik, mekan eki gelmez. Harem, selamlık demek lazım.
Doğrusu bu. Zaman zaman evet yanlış söyleniyor. İşte sarayın haremlik kısmını gezdik.
Tabii yanlıştır. Gibi. Şuna benziyor. Kabristanlığa gittim diyor. Kabristan zaten kabirlik demektir. Hı hı. Ona bir de lik ekleme, kabristanlık demek olmuyor.
Evet. Türkçe'de aslında hassas ama o kadar az kelimeyle konuşuyoruz ki,
doğru,
kuralları da zaman zaman unutabiliyoruz. Peki biz bugün haremde gezerken özellikle şimdiki giriş itibariyle kullanılan yeri konuşmuştuk geçen hafta.
Evet.
Şimdi gezdirilen bölgenin de haremin sınırlı bir bölümü,
doğru,
olduğunu konuşmuştuk.
Doğru.
O zaman genel anlamda haremin bir haritasını çıkartalım,
evet,
isterseniz. Ne vardı haremde ve aşağı yukarı kimler yaşardı?
Tamam. Şimdi haremi esas itibariyle İki veya üç kısımda, belki daha fazla kısımlar ayırarak mütalaa etmek mümkündür. Bunlardan birincisi harem ağalarıyla başlayalım. Çünkü tam haremin, hı hı, yerli halkı değildir. Fakat haremin dışından da sayılmazlar. Haremle harem dışındaki irtibatı sağlayan kimselerdir. Daha önce de bununla ilgili programlar yapmıştık. Harem ağaları, haremin inzibatını, ve dışarıyla irtibatını sağlayan görevlilerdir. Bunlar Osmanlılarda zenci ve hadım kölelerden müteşekkil bir sınıf tarafından yürütülürdü bu işler. Bunlara harem ağları denirdi. Harem ağası denince aklımıza zenci ve hadım köleler gelecek. Bu gelenek Osmanlılara mahsus değil. Bizanslılarda da var, Araplarda da var, İran sarayında da var. Hatta Hristiyanların manastır ve kilise teşkilatında da zenci hadımların bu şekilde harem ağası olarak görevlendirildiği, bunlardan bu şekilde istifade edildiğini biliyoruz. Yani Osmanlılara mahsus bir keyfiyet değil. Bunların köle aslındandır, zencidir. Hadımlaşmaları da Türkiye ile, yani Osmanlı Devleti ile bir alakası yoktur. Hı hı. Bunlar ya doğuştan böyledirler veya Osmanlı ülkesine gelmeden, köle olarak satılmadan önce harplerde veya başka bir sebeple bu ameliyeyi geçirmiş kimselerden oluyor.
Aslında bu hep yanlış anlaşılan bir konu. Özellikle Afrika'da savaşan kabileler arasında savaş esiri olarak alınan erkeklerin hadım edilmesi bir gelenek.
Gelenek. Bunun birkaç sebebi var. Hem düşmanın üremesine mani oluyor. Hı-hı. Hem de bunların bir zafer nişanesi olarak köleleştiriyorlar. Hı-hı. Ve kendi hanımlarına, kızlarına bir zarar veremeyecek hale getiriyorlar. Hı-hı. Bu Afrika'da kabileler arasındaki zaferin bir göstergesi, bir nişanesiydi. Daha sonra bunlar tabii fazla olunca ellerindeki bunları satıyorlar. Hı hı. Bunlardan işte hareme geliyorlar. Yani bunlar hareme geldikleri zaman böyle yapılmış değil veya hareme satılmak için böyle yapılmış kimseler değil. Bunu nereden biliyoruz? Seyyahların, ecnebilerin araştırmaları yanında Osmanlı Devleti'ndeki harem ağalarının da uğradıkları ameliyeleri bize anlatıyorlar hatıralarında. Hı hı. Bu şekilde olduklarını biliyoruz. Hı hı. Buna benzer ameliyeler Hristiyan manastırlarında da yapılıyordu. Daha önce anlatmıştık.
Evet.
Papazlar, zencilerin sesi çok güzeldir. Kilise korolarında korist olarak kullandıkları çocukların yaşı büyüyüp de ergenlik çağına geldikleri zaman sesi kalınlaşmasın diye bunları o çağlarda hadımlaştırıyorlar.
Peki şunu da merak ediyorum. Şimdi siz aynı zamanda İslam hukuku, Osmanlı hukukuyla da ilgili bir uzmansınız. Osmanlı hukukunda bir Müslüman erkeğe bunu yapmanın caiz olup olmadığını sormak
efendim, İslam
istiyorum.
Osmanlı hukukunda insanların kadın olsun erkek olsun kısırlaştırılması kesinlikle yasaktır.
Hı hı.
Yani bu bir kere dinen yasaktır. Yani bir erkeğin de bir kadının da kendi isteğiyle veya bir başkası tarafından kısırlaştırılması caiz değildir. Bu kesin. Osmanlılarda bununla ilgili pek çok fermanlar var. Yani sağlıklı bir erkeği kısırlaştıranın şu şu cezalara çarptırılacağına dair fermanları ben bizzat gördüm.
Hı hı.
Sadece insanlar değil, hayvanların bile bir ihtiyaç, bir zaruret olmadıkça kısırlaştırılması caiz değildir. Nedir o ihtiyaç? Birincisi hayvanın saldırgan bir hale gelmesi, bir köpeğin, bir kedinin. İkincisi de semizletmek, etinin artmasını sağlamak maksadıyla bu mümkündür. Bunun dışında sırf keyif için, bana sıkıntı veriyor niyetiyle hayvanların kısırlaştırılması caiz değildir. Nerede kaldık? İnsanların olsun. Ama bunlar sadece hadımlaştırılmış kimseler de değil, doğuştan bu şekilde dünyaya gelenler de vardır. Osmanlılarda bunların haremlerde, sadece saray hareminde değil, konaklarda, köşklerde, hatta taşralardaki çiftliklerde de var harem ağaları. Bunların istihdam edilmesi aslında çok insani bir davranıştır.
Hı hı.
Çünkü bunlar sosyal hayatlarında kolay kolay iş bulamayacak, çalışamayacak durumda kimselerdir.
Hı hı.
Bünye olarak zayıf ve ruhi olarak da çok hassas kimselerdir. Bunların en uygun çalışabilecekleri yer haremdir. Osmanlılarda bunlara haremde istihdam edilmesi bir kere çok insani bir yaklaşım. İkincisi de Osmanlılarda harem ağaları, harem ağası deyip geçmeyin, padişahın müsahipleridir. Yani onunla sık görüşebilen kimselerdir. Onun hizmetinde bulunan kimselerdir. Bir nevi onun nedimleri seviyesindedir. Ve kendilerine önemli görevler verilmiştir. Mesela harem ağalarının başkanı olan Darüssade ağası aynı zamanda vakıflar genel müdürüdür. Bütün vakıflar ona bağlıdır. Sarayda rütbesi çok ileridir. Kıyafeti, nişanları, asası vardır. Protokolde önde gelen bir kimsedir. Yani zenci, köle ve hadım olmasına rağmen Osmanlı protokolünde harem ağalarına çok mühim bir yer verilmiştir.
Hı hı.
Bu da bunlara karşı bakış açısının son derece müspet olduğunu gösteriyor.
Hatta kendi ailelerini de onlara emanet etmişler. Uzun yola giderken
tabii.
Yanlarında olmalarını.
Şimdi harem ağaları ne yapar? Harem ağaları belli sayıda sarayda istihdam edilirler. Bunlar saraya alındıktan sonra belli bir terbiye, saray terbiyesi gördükten sonra sarayda istihdam edilirler. Bunların aralarında da bir hiyerarşi vardır. Darüssaade ağası veya baş harem ağası veya kızlar ağası diye bilinen şahıs bunların amiridir. Bunlarda da ustalar, kalfalar ve çıraklar vardır. Yeni giren bir harem ağası yetiştirilir, kalfa olur, usta olur ve kızlar ağalığına kadar çıkabilir. Bunlar kendilerine mahsus dairelerde kalırlar. İkişer kişi bir odada olmak üzere. Kızlar ağasının ayrı odası ve kendine mahsus sekreteryası ve hizmetkarları vardır. Harem ağaları gece gündüz nöbet tutarlar. Yani gece iki kişi, mutlaka gündüz iki kişi harem girişinde nöbet tutarlar. Yani haremin dışarıda bir münasebeti olacağı zaman o anda mutlaka iki tane harem ağası gecenin hangi saat olursa olsun nöbetçi olarak hazır beklemektedir.
Kısa bir ara verelim, ardından harem kapısından biz de harem ağalarının izniyle girelim, bakalım neler göreceğiz. İpek yolu. Ekrem buraya, ikinci ile İpek Yolu devam ediyor. Canlı yayındasınız, hatırlatalım size. İstanbul'u özellikle Sultanahmet Meydanı'nın ardından Topkapı Sarayı'nı, saray içinde de yine başka bir dünyayı, haremi konuşuyoruz. Girelim mi artık kapıdan? Peki.
Şimdi haremin dışarıyla münasebet kurulan ilk girişi zaten harem ağalarının yeridir. Bugün de orası harem ağalarının nöbet tuttuğu yer olarak zaten ziyaretçilere söyleniyor. Fakat sadece ondan ibaret değil. Harem ağaları daireleri üst katta da var. Kızlar ağasının odası var. Diğer harem ağalarının koğuşları var. Üst katta da onların odaları var. Girişte nöbet yeridir. Bu nöbet yeri haremin dışarıya bağlanan en dışta kalan yeridir. Ve harem ağaları buradan içeriye rahatça girip çıkamazlar. Harem ağalarının içeriğiyle irtibatı vardır. Yani hareme girmeleri çıkmaları mümkün ama her istedikleri zaman dur bir bakayım şu hareman diyemez. Ellerinde sopaları koridorda yürüyerek sağa sola bakmayarak belli bir maslahat için girerler. İşte herkesin yatması veya padişahın geleceği veya bir olayı ilan etmek için içeriye girerler. Odun alınacak hareme, onlar yaparlar. Hareme doktor gelecek, onlar getirirler. İçeriye onlar sokarlar, onlar çıkarırlar. Onun için harem ağalarının yemekler onların teftişiyle içeri girer, onların teftişiyle çıkar. Haremle dışarının irtibatını bunlar kurar. Hanımlar gezmeye gidecekler. Belli nöbetler halinde harem ağalarının nezaretinde arabalara binerler. Kapalı arabalar, dışarıdan görmeyecekleri şekilde başka bir çıkışı vardır haremin. Şimdi herkesin girdiği bir yer var. Bir de arkada harem bahçelerine açılan bir kapısı vardır. Harem bahçesine açılan kapıdan araba yanaşır, hanımlar biner, kimse görmeden gezecekleri yere kadar götürülür ve tekrar içeriye alınır. Ayrıca akşamları, gündüz eğer saray bahçelerine cariyelerin, haremdekilerin çıkmasına müsaade edilmezse bunların toplanması, hepsinin içeriye girmesi ve kapıların kapatılması harem ağalarının görevidir. İçeriye girdiğimiz zaman bugün ziyaret edilen birkaç mekandan bir tanesi Valide Sultan'ın odasıdır. Valide Sultan dairesidir. Haremde bir bölüm Valide Sultan'a tahsis edilmiştir. Valide Sultan'ın yatak odası, misafir kabul yeri. Bir dairede ne olabilir onlar? Ocağıydı, mutfağıydı, helasıydı.
Mutfak, onu soracağım gerçi sonra ama mesela burada mutfak var ama haremin genel mutfağı
ocak
da var.
Mutfaktan kasıt bugün hani bürolarda bulunan küçük bir şey ısıtmak icap ettiği zaman veya çay yapmak, kahve yapmak, bununla ilgili küçük bir ocak ve onun etrafındaki müştemilattır. Yani zaten yemek geliyor ama mesela Valide Sultan canı bir şey istediği zaman, ki bu mette bir et közlemek olabilir, kahve istediği zaman, bunların yapıldığı kendine mahsus küçük bir mutfak, stüdyo mutfağı gibi bir yerdir. Buradaki kastımız. Ayrı helası vardır, ayrı hamamı vardır Valide Sultan'ın. Valide Sultan'ın ayrı bir hizmetkar ve hademe teşkilatı vardır. Valide Sultan sarayın harem dairesinin amiri durumundadır. Yani Osmanlılarda first lady padişahın annesidir. Eşi yani değil. Her yerinde first lady padişahın eşidir. Fakat Osmanlılarda annesidir. Tabii padişahın çok eşi olmasının bunda bir rolü var. Fakat padişah eşlerinden bir tanesi zaten baş kadın efendidir. Padişahın seçtiği bir tanesi, tercihan en kıdemli veya en şerefli olanı baş kadın efendidir. Yani diğer hanımlara o tevefuk eder, onlardan üstündür. Bunlara eskiden has eki denirdi. Has eki, eki abla demektir. Has eki, yani baş abla, yani hususi abla, yani sözüne itimat edilen kimse. Türkistan'da has eki kelimesi var, kullanılıyor. Padişah hanımları için bu kelime kullanılmış. İlk baş kadın efendi olan. Fakat bu yine de first lady değil. Yani haremin amiri değil. Haremde bir rolü nüfuzu var. Ama haremin amiri, daha doğrusu fahri başkanı diyelim, Valide Sultan'dır. saraya kimin gireceğini, kimin çıkacağını, kimin padişahla evleneceğini, bu gibi şeyleri hep Valide Sultan tayin eder. Valide Sultan'ın olmadığı devirler olmuştur. Padişahın annesi, padişah oğlu padişah olmadan vefat etmişse Valide Sultan yoktur.
Evet, onu büyütenler var ama evet. Valide Sultan
yani Valide Sultan varsa, yani padişahın annesi varsa Valide Sultanlık makamı vardır. Valide Sultan yoksa böyle bir makam yoktur.
O da boş mudur? O daire makam, boş mudur?
Tabi o daire boş kalır. Bu makam zaten resmi bir makam değildir. Ama belli zamanlardan sonra resmi bir makam olmuştur. Katipleri, sekreteriyesi olmuştur. Resmi yazışmalarda makamı Valide-i Mehdi-i Ulya unvanı kullanılmıştır. Yani bir resmi bir sıfatı olmuştur Valide Sultan'ın. Kahyaları vardır. Kendi hareması vardır. Kendi kahyası vardır. Kendi cariyeleri vardır. Kendi işleriyle meşgul olan görevliler vardır. Valide Sultan dairesi harem içinde ayrı bir harem gibi bir yerdir. Ve bunun odası da bugün teşhir edilen odalardan birisidir. Bina olarak değil ama içinin döşemesi olarak tipik 17. asır Osmanlı evi hususiyetleri gösteren bir dairedir. Valide Sultan dairesi.
Tek kat mıdır?
Tek kattır. Fakat bitişik odaları vardır. Hepsi bugün açık değil. Birbirinden geçen bitişik odaları vardır. Büyükçe bir dairedir burası. Bunun dışında haremde padişahın yatak odası vardır. Padişaha ait haremde ismi anılan iki yer var. Birisi yatak odası, diğeri padişah dairesi. Padişah dairesi bugün teşhir edilen, ziyaretçilere gösteren büyükçe bir salondur. Bu salon padişahın hareme, yani akşam olup işlerini bitirip hareme geçtiği zaman oturduğu yerdir. Burada icap ederse çoluk çocuğuyla görüşür. İcap eden hanımlarıyla görüşür. Sohbet eder, istirahat eder, kitap okur.
Burada resmi görüşmeler yapılır
Hayır, resmi görüşme yapılmaz, hayır. Hareme asla resmi bir görevli giremez. Ancak harem halkından padişahla görüşecek olanlar bu odada görüşürler. Ama onun dışındaki vezirdi, beyler, paşalar hiçbirisi damat bile olsalar hareme, buraya giremezler.
Yani herhangi bir başka kapıdan giriş.
Padişahla görüşmek zaten öyle kolay bir şey değildir. Yani ben padişahla görüşmek istiyorum, bir ayarlasana, böyle bir şey söz konusu olamaz. Padişahla görüşme günleri vardır. Çok ekstra durumlarda ancak yakınların vasıtasıyla padişaha arz edilir. Padişah ona bir randevu verir. Arz odası denilen bu haremin de bulunduğu bahçenin girişindeki büyük binada padişah kendisiyle görüşmek isteyenlerle görüşür. Onun dışında padişahla her yerde görüşmek mümkündür. Yani o yakınında olan, onunla olan münasebetlere göre değişir kimselerin. Burada işte padişahın yakın çevresinin, bunlar iki gruptur. Birisi Enderun'daki yakın çevresi, yani has odalılar, silahtarlar, yaverler. Diğeri de haremdeki yakın çevre, yani harem ağalarının, müsahiplerin önemli rolü vardır. Onun için herkes gerek bu silahtarlarla, gerekse yani Enderun'daki padişahın yakın çevresiyle, has odalılarla, gerek harem ağalarıyla çok iyi geçinmek isterler. Çünkü bunlarla aralarında bir problem olursa padişaha giden yollarda zorlaşır. Padişahla münasebetleri zorlaşır. Onun için herkes bu tarih boyu böyledir. Yakın çevre her zaman iyi geçinilecek kimselerden mürekkeptir. Bu padişahın dinlendiği yer bugün çok zevkli bir, güzel bir salondur. Duvarlarındaki nakışlar, eşyaları, halıları gene mimari olarak değilse bile döşeme olarak çok güzeldir. O da 16. 17. asır mimari özelliklerini taşımaktadır. Ocağıyla, kerevetiyle, halısıyla. Fazla bir eşya yoktur, görenler bilir. Fakat son derece güzel süslemeler, dolaplarıyla. Hoş bir yerdir. Padişah yatak odası ise Sultan 3. Murat zamanında yapılmıştır. Onun adını taşır. Çok güzel bir mimarisi vardır. 17. 16. asır sivil mimarisinin bir örneği olarak sanat tarihi bakımından kıymetli olduğu gibi içi de son derece zevklidir. Burada Sultan 1. Mahmud, Sultan 3. Ahmet zamanında yapılmış daireler vardır. Dediğim gibi daha önce harem dairesi çok farklı devirlerde, farklı maksatlarla ve ihtiyaç için birbirine eklenmiş binalardan müteşekkildir. Her birisinde de mimari uyum gözetilememiştir. Onun için çok farklı devirlerin, farklı mimari telakkilerini yansıtan bir manzumedir harem dairesi. Padişahın burada ayrı bir hamamı, ayrı bir helâ dairesi vardır. Haremde ona mahsus olan, başkalarının giremediği bir dairedir. Ayrıca harem dairesinde, haremde padişahın hanımı olan kadın efendilerin, ilk dört tanesi kadın efendidir, bunların bir tanesi baş kadın efendidir. Ve bundan sonra gelen dört tanesi de ikbaldir, padişahın hanımları. Bunlar bir resmi ünvandır. Öncelik sonralık veya çocuk doğurmayla bir ilgisi yoktur. Tamamen padişahın verdiği ünvanlardır.
Yani padişah bu ünvanı ihsan mı ediyor?
Evet, o ikbal ünvanını verir. Umumiyetle de ölene kadar o ikbal ünvanı onda kalır. Yani kendisinden bu ünvan alınmaz. Öldüğü zaman yerine bir başkasını padişah ikbal veya kadın efendi tayin eder. Umumiyetle padişahın evlenme sırasına göre hanımlar kadın efendi, ondan sonra ikbal olurlar. Kadın efendilerin vefatıyla ikballer onun yerine geçerler. Umumiyette böyledir gelenek. Ama bu tamamen padişahın inisiyatifindedir. Bazıları bunu resmi bir protokol zannedir, öyle değil. Yani sırayla ilk, öyle bir şey yok. Çocuk doğurmayla da alakalı değil. Tamamen padişahın inisiyatifindedir bu ünvanı vermek.
Yani kendi tercihine ve isteğine.
Kadın efendi ünvanı verir, ona ikbal ünvanı verir. Fakat padişahın hanımları bunlardan ibaret değildir. Saraydaki hanımlar cariye oldukları için burada dört kadınla evlenme sınırı yoktur.
O hep tartışılır. Evet. Dört kadın.
Dört kadınla evlenme. Şimdi geliyor. İslam hukuku geldiğinde kadın, sayısız kadınla evlenme izni vardı. Hemen hemen bütün hukuk sistemlerinde. Roma'da böyleydi. Yahudilerde böyleydi. Hristiyanlıkta böyleydi. Araplarda böyleydi. Yani evlenme hususunda bir sınır yoktu. İslamiyet kadınlarla azami sınır dört. Dört kadından evlenebilir. Ancak bir erkeğin ancak dört kadından evlenebileceği hükmünü koymuştu.
Yani sınırsızlığı
dörde indirmiştir. Döndü, bunu dörde bir kere indirdim. Tebarüz ettirmek lazım geldiği zaman, çünkü böyleydi. Eğer bir kimse mesela 10 hanımı var, bir Çinli Müslüman olsa, Çin'de ve Japonya'da hala çok kadınla evlenmek serbesttir. 10 kadınla evli birisi Müslüman olduğu zaman 4 hanımıyla evliliği devam eder. Diğer hanımlarından ayrılması gerekir. Bu bir. İkincisi, tabii bu kadınlar arasında adalet yapılması şart olduğu için bir kadından iktifa edilmesi İslam hukukunun tavsiye hükmüdür. Yani bir kadından evlenmek dine daha uygundur. Fakat cariyeler için bu söz konusu değildir. Bu
cariye
saydıklarımız
demektir.
Bu saydıklarımız hür kadınlar içindir. Cariye köle asıllı kadınlardır. Yani savaşta esir edilmiş veya savaşta esir edilenlerin çocukları cariyedir. Bunlar hür kadınlardan farklıdır. Mesela örtünme mükellefiyetleri yoktur. Namaz kılarken bile örtünmeyebilirler. İkincisi, bir takım hukuki statüleri daha bunlara göre daha hafifletilmiştir. Ve bunlarda bir sayı söz konusu değildir bunlarla evlilikte. Ama tabii başkasının cariyesi değil. Başkasının cariyesiyle evleniyorsa yine dört kadındır. Ama kendi cariyesiyle evleniyorsa bir efendi, bunda sınır yoktur. Ve diğer hukuk sistemlerinden farklı olarak bundan doğan çocuklar da hürdür. Eğer böyle bir kadın, yani efendisinden çocuk doğuran bir kadın cariye satılamaz, başkasına hediye edilemez. Efendi öldüğü zaman otomatikman hürriyetini kazanır.
Yani kölelik ya da esir
sona erer.
Bitmiş
olur. Onun için padişah hanımlarından çocuğu olanlar ümmü velet olurlar. Çocukları da hür olur. Mesela diğer hukuk sistemlerinde böyle değildi. Avrupa'da mesela Hristiyanlar, Avrupa'da, Amerika'daki kölelerin çocukları efendiden de olsa köledir.
Evet, hep bu pembe dizilere de yansıyan.
Evet, ama İslam hukukunda, Osmanlı hukukunda kölelerin efendiden olan çocukları hürdür otomatikman. Bütün Osmanlı padişahlarının büyük çoğunluğu köle asıllı annelerden doğmuştur. Onların da köle olması icap ederdi. Böyle bir şey mevzubahis
değil. Hatta aile, annelerine de hürriyet getirmişler.
Evet, çocuğun doğması da anneyi büyük bir imtiyaz. Hatta saraydaki cariyelerden hamile kalmak büyük bir imtiyazı beraberinde getirirdi. Bunlar hemen diğer cariyelerden ayrılırlar. Bunlara hususi bir daire verilir. Çocuğu olan padişah hanımlarına hususi bir daire verilir. İkbal olsun olmasın, kadın efendi olsun olmasın, her kadın efendinin ve her ikbalin ayrı bir dairesi vardır. Bunun kendi harem ağaları, kendi kahyaları, kendi cariyeleri vardır. Böyle bir imtiyaz vardır padişah hanımlarının. Padişahtan, bunun dışında kalan cariyelerden padişah hanımı olup da padişahtan hanımı çocuğu olanlar da hususi bir statüye kavuşurlar. Bunun dışında sarayda çok cariye vardır. Bu cariyelerden hangisinin padişah hanım olacağını valide sultan tespit eder. Gerek fizik güzelliği, gerek ahlak güzelliği, gerek zekasıyla sarayda temayüz etmiş olan cariyeyi valide sultan padişaha hanım olarak seçer ve ayrı bir daireye alınır bunlar. Bunlardan çocuk sahibi olanlar da müstakil bir daireye kavuşurlar. İşte haremde böyle küçük küçük daireler var. Bugün gezilmeyen, çoğu üst katta. İşte bunlar kadın efendi, ikbal ve padişahtan çocuğu olan diğer hanımların daireleridir.
Onun dışında kalanlar hep bir arada mı kalır?
Onun dışında kalanlar bir arada çıraklar koğuşu denilen bir yerde kalırlar. Şimdi bunların da ayrı bir statüsü var. Saraya alınan cariyelerin hepsi padişah hanımı olmaz. Sarayın temizlik, yemek pişirme, sofra kurma, kaldırma, bulaşık yıkama, hamam hazırlama gibi çok çeşitli görevleri vardır. Elbise temizleme, boyama, ütüleme, dikme gibi. Bunların her birisi belli bir daire de bulunan cariyeler tarafından yapılır. Şöyle bir örgütlenme vardır. hareme lazım olan her iş için bir daire, hizmet dairesi kurulmuştur. Bu dairenin başında bir usta bulunur. Diyelim ki çamaşırcı usta. Bu çamaşırların yıkanmasıyla sorumludur bu usta. Bunun kalfaları, yardımcıları vardır. Ve bu çamaşır ustasının dairesinde lüzumu kadar cariye bulunur. Bunlar çamaşır yıkamakla görevlidirler. Çoğu padişah hiç görmez.
Peki böyle daireler var ve her birinin görevi ayrı.
Görevi ayrı.
Bunlar padişahın eşi olmak için getirilmemiş ama istisnalar olur mu?
Olabilir tabii ki. Bunların içinde eğer zekasıyla, kabiliyetiyle ve güzelliğiyle temayüz eden olursa Valide Sultan tarafından fark edilip padişah hanım olarak ayrılır. Çocuk doğurursa da özel bir statüye girer. Bu mümkün. Pratikte çok az olmuştur. Saraya alınan cariyelerden zaten padişah hanım olacaklar baştan tespit edilip ayrı bir daireye alınırlar Valide Sultan tarafından. Onun dışında kalanlar çeşitli dairelere ihtiyaç nispetinde dağıtılır. Bunların içinde padişah hanım olanlar olmuş fakat tarihte çok nadir olmuştur. Bunların çoğu padişahı görmezler bile.
Onların işleri var.
İşleri vardır.
Gün içinde evet. Çeşitli hizmetleri yerine evet. Getiriyorlar. Kısa bir ara verelim sonra tekrar burada olacağız.
Thank you.
anlamadığım bir nokta var. Şimdi dediniz ki nikah 4 eşe yapılabilir.
Şöyle bir erkek, erkek Osmanlı hukukunda bir erkek en fazla 4 kadından evlenebilir. En
bunlar
fazla.
Nikahlı olarak.
Evet, nikah kıyarak 4 hanımdan evlenebilir.
Birbirleriyle haberdar olmalı
Hayır.
mıdır?
Hayır. Yani bunlardan birisinin izin vermesi vermemesi diye bir şey söz konusu değildir. Bu bir haktır. Yalnız şu var. Şu var. Yani bunlar arasında adaleti temin etmek şart olduğu için İslamiyet tek kadından evlenmeyi tavsiye etmektedir. Tek kadının yetinilmesini tavsiye etmektedir. Osmanlı tarihinde de gördüğümüz çok kadından evlilik sayısı azdır. Azdır. Hele hele Avrupa'da ve Amerika'da görülen metres, gayrimeşru eş sayısı hiç Osmanlılar'da söz konusu olmamıştır. Çünkü bu meşru yoldan evlenmek mümkündür. Buna rağmen böyle bir hakkı olduğu halde erkekler Osmanlı tarihi boyunca erkeklerin %5, %4, %6 kadarı ancak bu hakkı kullanmıştır. İkinci bir husus, hanımı üzülmesin diye tekrar evlenmeyen erkek de çok sevap alır diye kitaplarda yazıyor. Sırf hanım üzülmesin diye. Hatta onların yanında bunlardan bahsetmemek, onu üzmemek tavsiye ediliyor. Son olarak da bir hanım isterse kocası tekrar evlendiği zaman baştan nikah akdinde şart koşmak kaydıyla kendisini boşayabilir.
Nasıl olacak bu şimdi mesela?
Evlenirken kocasına her ne vakit istersem veya başka bir kadından evlendiğin takdirde kendimi boşamam şartıyla seninle evlenmeyi kabul ettim veya bu şartla evleniyorum derse nikah kıyılırken kadın da boşanma hakkına malik olur. İslamiyet kadına bu hakkı vermiştir. Kocası tekrar evleniyorsa ikinci bir hanımla onu bu haktan birinci hanım mahrum edemez. Bu bir haktır. Hakka, hukuki hakka mani olunmaz. İslam hukuku açısından söylüyorum zaten. Bunun tek yolu vardır. Kadının kocasından ayrılması.
Bu hakka sahiptir ama i̇ster, kocasının ister, evlenmesine
evet,
karışamaz.
İster evliliğini devam ettirir. Yani bir adamın iki hanımı olur. İsterse ayrılarak hayatını başka bir şekilde
ayrıldığı
sürdürebilir.
Ayrıldığı zaman bir hakkı var mı?
Ayrıldığı zaman bir kere kocasından mehir alacağını alacak ve kendisine yeni bir hayat kuracak.
Peki o ona yetecek kadar mıdır? Yani
onu baştan kendisi ona göre kararlaştırması lazım. Bunda da kadın hürdür. İstediğini isteyebilir nikah kıyılırken kocasından. Yani istediği meblağı isteyebilir. Ev isteyebilir.
Sırf bu meblağ yüksek olduğu için eşin evliliğini devam ettirenler de var değil mi?
Olabilir tabii. Olabilir tabii elbette. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Yani İslam dünyasında Osmanlı aile hayatında boşanma son derece kolay olduğu halde boşanma nispeti azdır. Sebebi şudur. Bir kere boşanan erkeğe kolay kolay kimse kız vermez.
Neden boşandı?
İkincisi boşanmak bir erkeğe çok ağır mükellefiyetler yükler. Nasıl? Boşadığı hanımının mehir borcunu ödeyecek. Bir. İddet zamanı içinde kadına nafaka ödeyecek. İki. Yani kadının beklemesi gereken 3 aylık bir müddet var ya boşanmadan sonra. Hamile ise doğuma kadar. Üçüncüsü yeni bir hanımdan evlenecek.
O da bir masraf.
Ona da yeniden mehir verecek. Dolayısıyla bir erkeğin boşanması demek ona 3 tane büyük ödeme kalemi çıkartıyor. Onun için kolay kolay erkekler hanımlarını boşamazlar. Hanımı elinden kaçırmamak için de hanımlarını üzmezler.
Ne güzel. Şimdiki erkeklerin kulağında olsun.
Olsun tabii.
Eşleri üzmemek lazım.
Üzmemek lazım.
Hayat birlikte güzel çünkü. Programın sonuna geldik. Haftaya inşallah özellikle merak ettiğim bir konu var. Haremdeki güç dengeleri ve güvenlik.
Evet.
Acaba harem neden bu kadar korunurdu? Dışarıdakiler içeri girmesin diye mi? İçeridekiler dışarı çıkmasın diye mi? Bunları konuşacağız inşallah. Tamam. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. İpek yolu.